İkinci ayrım. Şeytan seçeneği. Frederick Forsyth. Sayfa 15. Bir saat sonra tüm hikayesini anlatmıştı. Hepsi Ternopol bölgesinden olan 6 arkadaşıyla birlikte ülkelerinin masızca Ruslaştırılmasına karşı çıkmayı kararlaştırmışlardı. Bu süreç 60'larda yoğunlaşmış, 70'lerde son çözüme yaklaşmış ve 80'lerin başında da Ukrayna ulusal sanatını, şiirini, edebiyatını, dil ve bilincini hedef almıştı. Grup 6 ay içinde Moskova'nın Ternopol'e gönderdiği 2 parti sekreteri ile bir sivil KGB ajanını öldürmüştü. Sonra da ihanete uğramışlardı. Aralarındaki hain de bir sonraki operasyonlarını konuşmakta oldukları köy evine KGB özel ajanlarının yaptığı baskında ölmüştü. Yalnızca Kaminski kaçarak kurtulmuş, gündüzleri samanlıklarda ve ormanlarda saklanmış, geceleri bir batı gemisine gizlice girebilme umuduyla kıyıya doğru yol almıştı. Odessa rıhtımına girememişti. Tarlalardan topladığı patatesleri yiyerek Odessa'nın batısındaki Dinyester Halicinin bataklıklarına sığınmıştı. Sonunda bir gece küçük bir balıkçı köyünden bir yelkenli çalmıştı. Daha önce hiç yelken kullanmamıştı ve deniz konusunda hiçbir şey bilmiyordu. Yelkenle dümeni idare etmeye çalışarak ve dua ederek yıldızlara ve gökyüzüne bakıp burnunu güneye çevirmiş ve kendini rüzgarın insafına bırakmıştı. Büyük bir şans eseri olarak Sovyetler Birliği karasuları dışında dolaşan devriye gemilerinden ve balıkçı filolarından kaçınabilmişti. İçinde bulunduğu daracık sandal menzil dışına çıkıncaya kadar kıyı radarlarından da korumuştu kendisini. Ancak daha sonra Kırım ile Romanya arasında bir yerde kaybolmuştu. Güneye doğru ilerliyordu ama normal deniz yollarının pek uzağındaydı. Ancak bunu kendisi de bilemiyordu. Sonra ansızın fırtına başlamıştı. Yelkeni zamanında indirmeyi beceremediği için tekne alabora olmuştu. Gece sabaha kadar son gücünü de harcayarak ters dönmüş sandala tutunarak dayanabilmişti. Sabah olunca kayığı güçlükle doğrultmuş ve kendini içeri atmıştı. Serin akşam rüzgarlarından yararlanmak için giysilerini daha önce çıkarmış olduğundan üzerine giyecek hiçbir şeyi yoktu. Birkaç patatesiyle taze su dolu şişesi, yelkeni ve dümeni de uçup gitmişti. Günün sıcaklığı arttıkça acısı dayanılmaz bir hal almıştı. Fırtınadan 3 gün sonra artık iyice yitirmişti kendisini. Bir daha kendine geldiğinde hastanede yatıyor ve Bulgarca sandığı konuşmaları dinliyordu. 6 gündür ne gözlerini açmıştı ne de ağzını. Andrew Drake içi içine sığmayarak dinliyordu adamın hikayesini. Yıllardır beklediği insanı bulmuştu sonunda. İstanbul'daki İsviçre konsolosluğundan sana Kızılaş'tan geçici bir yol belgesi almaya çalışacağım dedi. Başarabilirsem geçici bir vizeyle de olsa seni İngiltere'ye götüreceğim. Sonra sığınacak bir yer ararız. Ben birkaç gün sonra dönerim. Kapıdan çıkarken duraksadı. Artık geri dönemezsin dedi. Ama senin yardımınla ben gidebilirim. Oldum olası tek isteğim buydu. Andrew Drake'in İstanbul'daki işi sandığından da uzun sürdü. Ama sonunda 16 Mayıs'ta Kaminski'nin yol belgelerini alarak uçakla Trabzon'a döndü. Londra'ya telefon edip iznini uzatmak zorunda kalmış ve bunun için de şirketin ortaklarından biriyle tartışmıştı. Ama hepsine değerdi doğrusu. Kaminski aracılığıyla yaşamının tek isteğini yerine getireceğine inanıyordu. Çarlık Rusyası'nın ve sonra da Sovyetlerin dışarıdan o sağlam görünüşlerine karşı 2 zayıf noktası vardı. Birincisi 250 milyon nüfusu beslemek, ikincisi de iyimser bir deyişle uluslar sorunu. Rus Cumhuriyeti'nin egemenliği altındaki 14 cumhuriyetten en büyüğü ve belki de en çok ulusal bilince sahip olanı Ukrayna'ydı. 1882'de Büyük Rus Devleti 250 milyon nüfusun yalnızca 120 milyonunu barındırıyordu. Ondan sonraki en kalabalık ve en zengin devlet 70 milyon nüfuslu Ukrayna'ydı. Ve işte bu yüzden Çar yönetiminde olsun, Politbüro yönetiminde olsun Ukrayna'ya hep özel bir dikkat gösterilir ve özellikle acımasız bir Ruslaştırma işlemi uygulanırdı. İkinci bir neden de Ukrayna'nın tarihinde yatıyordu. Ukrayna oldum olası hep ikiye bölünmüştü, Batı ve Doğu Ukrayna. Batı Ukrayna Kiev'den batıya Polonya sınırına kadar uzanırdı. Doğu bölümü ise yüzyıllarca Çarlık yönetimi altında kaldığından daha çok Ruslaşmıştı. Bu yüzyıllar boyunca Batı eski Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçasını oluşturmuştu. Ukraynalılar Kiril alfabesi değil Latin alfabesi kullanırlardı. Rus Ortodoksu değil, daha çok Doğu Kilisesi'ne bağlı Katoliktiler. Dilleri, edebiyat, sanat ve gelenekleri kuzeyden gelen Rus fatihlerinden çok öncelere dayanırdı. 1918'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun dağılmasıyla Batı Ukraynalılar imparatorluk çöküntüleri arasından kendilerine ayrı bir cumhuriyet çıkarmak için çok uğraşmışlardı. Ancak Çekler, Slovaklar ve Macarların aksine bunu başaramamışlar ve 1919'da Polonya Ukrayna'yı Galiçya eyaleti olarak ilhak etmişti. Hitler 1939'da Batı Polonya'ya girdiğinde Stalin de Kızıl Ordusu'yla doğudan gelip Galiçya'yı almıştı. 1941'de burası Almanların eline geçti. Bundan sonra umut, korku ve bağlılıkların şiddetli ve çılgıncasına bir karmaşıklığı yer aldı. Kimi Almanlara karşı savaşırlarsa Moskova'dan ödün koparabileceklerini sandı. Kimi de özgür Ukrayna'nın Moskova'nın yenilmesiyle kurulabileceğini düşünerek Alman üniformasıyla Kızıl Ordu'ya karşı savaşan Ukrayna tümenine katıldı. Kaminski'nin babası gibi bazıları da gerillalığı seçerek dağa çıktılar ve istilacılarla çarpışmaya başladılar. Sonunda hepsi kaybetti. Savaşı Stalin kazandı ve sınırlarını batıdaki yeni Polonya sınırı olan Bug nehrine kadar genişletti. Batı Ukrayna yeni politbüro çarlarının yönetiminde yaşarken eski düşler bir türlü unutulamıyordu. Kruşçev'in son günlerindeki bir umut kıvılcımı dışında kendilerini son bir kez ve tümüyle ezmek için hazırlanan program giderek yoğunlaşmaktaydı. Rovnolu bir öğrenci olan Stepan Drak Ukrayna tümenine katılmıştı. Ancak kendisi tarihlilerden biriydi. 1945'te İngilizler tarafından Avusturya'da tutsak edilmiş, İngiltere'de Norfolk'ta bir çiftliğe çalışmak üzere gönderilmişti. 1946'da İngiliz ve Amerikan dışişleri sessiz bir şekilde 2 milyon Yalta kurbanını Stalin'in merhametine terk edip geri göndermeyi planlarken Stepan'ın şansı yine kendini göstermişti. Geri gönderilseydi NKVD tarafından kurşuna dizileceği kuşkusuzdu. Ancak Norfolk'ta çiftlikte bir İngiliz kızını gebe bırakmıştı. Tek çözüm evlilikti. 6 ay sonra da vatanına gönderilmekten affedilmiş ve İngiltere'de kalması için karar çıkmıştı. Çiftlik işçiliğinden de azat edilince telsizci olarak askerlikte edindiği bilgilere dayanarak Bradford'da bir radyo onarım dükkanı açmıştı. Burada ülkenin 30 bin Ukraynalı göçmeninin pek çoğu oturmaktaydı. İlk çocukları daha bebekken ölmüştü. Andrei adını verdikleri ikincisi de 1950 yılında doğmuştu. Andrei babasının dizleri dibinde Ukraynacayı öğrenmişti. Öğrendikleri yalnız bu kadarla da kalmamıştı. Babasının geniş ülkesi konusunda da bilgi sahibi olmuş, Ruslardan nefreti ondan kapmıştı. Ancak oğlan 12 yaşındayken babası bir trafik kazasında ölmüştü. Kocasının geceleri sabaha kadar ateşin başında arkadaşlarıyla oturup hiç öğrenemediği bir dilde geçmişi konuşmasından bıkmış olan karısı adlarını İngilizleştirerek Drake yapmış, Andrew'yi de Andrew'a çevirmişti. Çocuk ortaokuldan üniversiteye kadar Andrew Drake olarak okumuş ve ilk pasaportunu bu adla almıştı. Üniversitedeyken bir kendine dönüş başlamıştı Drake'de. Çevresinde başka Ukraynalılar olduğu için babasının dilini yeniden konuşmaya başladı. 1960'ların sonu yaklaşıyordu. Ukrayna'da kısa süreli edebiyat ve şiir uyanışı başlayıp sona ermiş, bu akımın ileri gelenleri gulag kamplarına sürülmüşlerdi. 1970'ler başlarken Drake bu konuda eline geçen her şeyi okumuştu. Lenin döneminde filiz veren ve sonra Stalin döneminde bastırılan ve yok edilen Taras Şevçenko ve diğerlerinin yazıları da bunların arasındaydı. Ama en çok özledikleri ulusal gururu bastırmak için Brejnev harekete geçinceye kadar eser veren ve 60'lılar diye adlandırılanları okurdu. Ostaçi, Çornovil, Moroz ve Cuyuba'yı okur, onlar için acı çekerdi. 28 yaşında kanserden ölen ve SSCB içinde Ukrayna öğrencilerinin simgesi olan Pavel Simonenko'nun şiirlerini ve gizli günlüğünü okuduğu zaman hiç görmediği bir ülke uğruna yüreği parçalanmıştı. Ölmüş babasının vatanına duyduğu sevginin yanı sıra onun suçlu olarak gördüğü kişilere de büyük bir nefret duyuyordu. Ukrayna'daki direnişçilerin çıkardıkları broşürleri yutarcasına okuyordu. Okuduğu her ayrıntı bir zamanlar Andrei Drak olan Andrew Drake'in dünyadaki tüm kötülüğün KGB adı altında toplandığını düşünmesi sonucunu doğurmuştu. Eski sürgünlerin kaba ulusçuluklarıyla onların Doğu ve Batı Ukrayna ayrımlarını reddedecek kadar sağduyuya sahipti. Onlar da yerleşmiş anti-Siyonizmi de kabul etmiyor, hem Siyonist hem de Ukraynalı olan Gluzman'ın eserlerini bir Ukraynalı'nın yazıları olarak kabul ediyordu. İngiltere ve Avrupa'daki Ukraynalı toplumlarını inceleyince bunların dört düzeyden oluştuklarını görmüştü. Atalarının dilinde okuyup yazmanın kendileri için yeterli olduğuna inanan dil ulusçuları, hiç durmadan konuşan ama eyleme gelince hiçbir şey yapmayan lafazan ulusçular, yalnızca uyruğunda bulundukları ülke insanlarını kızdıran ve Sovyet devi üzerinde hiçbir etki yaratmayan slogancılar ve konuk Moskovalı devlet adamları önünde gösteriler yapan, özel bölüm tarafından fotoğrafları çekilip fişlenen ve böylece geçici olarak öne çıkabilen eylemciler. Drake hepsini yadsıyordu bunların. Sakin, terbiyeli ve uzak kalmaya özen gösteriyordu. Güney'e Londra'ya göçüp bir memurluk buldu. Bu tür işlerde çalışıp da iş arkadaşlarının hiç bilmedikleri gizli bir tutkuları olan çok insan vardır. Bunlar bütün paralarını, boş zamanlarını ve yıllık tatillerini hep o gizli amaçları için bir araç olarak kullanırlar. Drake de bunlardan biriydi işte. Sessiz bir biçimde kendi duygularını paylaşan küçük bir grup toplamıştı. Bu kimseleri tek tek aramış, tanışmış, dost olmuş, yemin etmişler, onlardan sabırlı olmalarını istemişti. Andrei Drach'ın gizli bir düşü vardı ve T.E. Lawrence'ın dediği gibi gözü açık düş gördüğü için tehlikeli sayılırdı. Günün birinde Moskova'ya indireceği tek bir darbeyle onları yaşamlarında hiç sarsılmadıkları kadar sarsmayı düşünüyordu. Güç duvarlarının içine girerek onları kalelerinin içinde sıkıştıracaktı. Kaminski'yi bulmasıyla amacına bir adım daha yaklaşmış oluyordu. Uçağı masmavi gökyüzünde Trabzon'a yaklaşırken artık kesin karardı ve heyecanlı bir insandı. Miroslav Kaminski kararsızca baktı Drake'e. ''Bilemiyorum Andrei, bilemiyorum. Şu ana kadar yaptığın her şeye karşın sana tam olarak güvenebileceğimden emin değilim. Özür dilerim ama yaşamım hep böyle geçti benim.'' ''Miroslav, beni 20 yıl tanımış olsaydın bile belki de hakkında şu anda bildiğinden daha fazlasını bilemezdin.'' ''Sana kendim için söylediğim her şey gerçektir. Eğer sen geri dönemeyeceksen bırak, senin yerine ben gideyim. Ama orada bağlantı kuracağım kimseleri bilmem gerek. Bana bir tek ad verebilsen.'' Kaminski sonunda konuşmaya karar vermişti. ''İki kişi var.'' dedi. ''Grubum yok edildiği zaman onlara bir şey olmadı. Onları tanıyan yoktu zaten. İki ay önce tanışmıştım ikisiyle de.'' ''Ama onlar da Ukraynalı ve de partizan değil mi?'' ''Evet, ikisi de Ukraynalıdır ama kendilerini iten nedenlerin başlıcası değil bu. Onların da aileleri çok çektiler. Benim babam gibi onlarınki de 10 yıl çalışma kamplarında kaldı ama başka bir nedenle Yahudi oldukları için.'' ''Ama onlar da Moskova'dan nefret ediyorlar değil mi? Onlar da Kremlin'e başkaldırmak istiyorlar öyle mi?'' ''Evet, onlar da Moskova'dan nefret ediyorlar senin ve benim kadar. Yahudi Savunma Birliği diye bir şey duymuşlar radyodan. Bizimki gibi onların felsefesinde de işe direniş ve saldırıya başlamak var. Kendilerine yapılanı ses çıkarmadan kabul etmek istemiyorlar.'' ''O zaman onlarla bağlantı kurmamı sağla.'' Drake iki Yahudi partizanın Lvov'daki adreslerini alıp ertesi sabah Londra'ya döndü. 15 gün sonra Temmuz'da Kiev, Tornopol ve Lvov'a gitmek üzere İnturist'in hazırladığı bir toplu geziye adını yazdırmıştı bile. İşinden de istifa etmiş, biriktirmiş olduğu parayı bankadan çekmişti. Andrew Drake ya da asıl adıyla Andrei Drach, Kremlin'e açmak istediği özel savaşa hazırdı. Birinci bölüm. Mayıs'ın ortalarında bir gün Washington'da havanın ısınmasıyla sokaklarda kısa kollu gömlekler ve Beyaz Saray'ın bahçesinde ilk kırmızı güller görülmeye başlamıştı. Başkanın çalışma odasının açık camlarından içeri taze çimen ve çiçek kokusu doluyordu. Odadaki dört kişinin dikkatleri ise uzak ve yabancı bir ülkedeki başka bitkilere çevrilmişti. Başkan William Matthews, Amerikan başkanlarının geleneksel köşesinde oturuyordu. Sırtı odanın güney duvarına dönük, önünde antika büyük çalışma masası, karşısında mermer şövine. Koltuğu ölçüye göre özel koltuklar yaptırtan kendisinden önceki başkanların aksine herhangi bir büyük şirket yöneticisinin sahip olduğu fabrika malı bir koltuktu. Bill Matthews başarılı geçen seçim kampanyalarında giyecek, yiyecek ve konforda sıradan insanlarınkinden başka bir zevki olmadığında ısrarla durmuştu. Bu yüzden çalışma odasına aldığı konuklarının görebilecekleri gibi koltuğu öyle lüks bir meta değildi. Sık sık yinelediği gibi önündeki antika değerli masa ise bir Beyaz Saray geleneğiydi. O konuda bir şey yapmak elinde değildi. Ancak Bill Matthews işte burada çizgiyi çekmişti. Yüksek danışmanlarıyla toplantıya girdiğinde sıradan seçmenlerinin Bill diye çağırdıkları insan ortadan yok olurdu. O iyilik dolu ses tonunu ve seçmenlerini, komşu çocuğunu Beyaz Saray'a getirdiklerine inandıran o yüz ifadesini hemen bir yana bırakıverirdi. Komşu çocuğu falan değildi, danışmanları iyi bilirlerdi bunu, en üst düzeydeki insandı. Başkanın karşısında o sabah kendisini yalnız olarak görmek isteyen üç kişi dik arkalıklı koltuklarda oturuyorlardı. Kendisine en yakın kişi olan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, güvenlik konularında danışmanı ve dış işlerinde sırlarını açıklayabildiği tek insandı. Beyaz Saray'da doktor ya da o lanet Polonyalı diye de adlandırılan Stanislav Poklevski kimi zaman nefret edilen bir insandı ama gücünden kuşkulanmak olası değildi. Birbirlerine bu kadar zıt iki insanın bu yakınlıkları şaşılacak bir şeydi. Güneyli, sarışın, beyaz tenli, Anglo-Sakson protestan bir başkan ile doğduğu Krakova'dan çocukluğunda Amerika'ya göç eden, esmer, az konuşan ve dinine bağlı bir Katolik olan danışmanı. Bill Matthews'un genellikle Avrupalılara, özellikle Slavlara özgü karmaşık psikolojiyi kavrayamayışını ancak her ay yanına girebilen bu cizvit elektronik beyinli adam telafi edebiliyordu. Poklevski'yi tutmasının iki nedeni daha vardı. Adam son derece bağlıydı kendisine ve Bill Matthews'un gölgesi olmak dışında politik bir hırsı yoktu. Ancak bir tek nokta vardı. Matthews'un doktorun Moskova'ya karşı duyduğu kuşkulu nefretle Bostonlu başkan yardımcısının daha saygılı değerlendirmelerini dengelemesi gerekiyordu. Poklevski'nin o sabah bizzat istediği randevuda başkan yardımcısı yoktu. Diğer iki kişi CIA başkanı Robert Benson ile Carl Taylor'dı. Amerika'nın Ulusal Güvenlik Ajansı, NSA'in tüm elektronik casusluk işlerinden sorumlu olduğu sık sık basında yer almıştır. Bu pek tutulan ama gerçek olmayan bir düşüncedir. NSA Birleşik Devletler dışında dinlemeyle ilgili her türlü elektronik gözetimden ve casusluktan sorumludur. Telefon dinleme, telsiz dinleme ve hepsinden üstün olarak da her gün çeşitli dil ve lehçelerde milyarlarca sözcüğü dinleme, kaydetme, şifre çözme, çevirme ve analiz etme. Ama casus uydular çalışma alanına girmez. Yeryüzünün uçaklara yerleştirilen fotoğraf makineleriyle ve daha da önemlisi uydulardaki araçlarla görsel olarak taranması Ulusal Keşif Bürosu'nun görevi olmuştur. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri ile CIA'nın ortak oldukları bu görevde Hava Kuvvetleri Haber Alma Bölümünün iki yıldızlı generali Carl Taylor başkanlık yapmaktaydı. Başkan masası üzerindeki fotoğrafları toparlayıp Taylor'a uzattı. Taylor fotoğrafları alıp çantasına yerleştirdi. Beyler dedi başkan, bana Sovyetler Birliği'nin küçük bir kesiminde, belki de yalnızca bu resimlerdeki birkaç kilometre karede buğday ürününün kötü olduğunu göstermiş oldunuz. Peki bu ne anlama gelir? Poplevski Taylor'a baktı ve başını salladı. Taylor boğazını temizledi. Sayın başkanım, Kondor tipi uydularımızdan birinden şu anda gelmekte olan yayını buraya bağlamalarını istedim. Görmek ister miydiniz? Matthews başını sallayınca Taylor kitaplığın altındaki bir dizi televizyon ekranının önüne geçti. Odada siviller varken ekranlar yana doğru kayarak kapanan teak ağacından kapaklarla örtülürdü. Taylor sol üçteki televizyonu açıp başkanın yanına döndü. Altı telefondan birini kaldırıp bir numara çevirdi ve gösterin dedi. Başkan Matthews, Kondor tipi uyduları biliyordu. Çok yüksekten uçarlar, 200 mil yukarıdan yağmur, kar, sis, bulut ve gece demeden bir insanın tırnağının fotoğrafını bile çekebilirlerdi. 1970'lerde fotoğrafla gözlem iyi ama ağır bir yöntem olmuştu. Çekilen her film belirli noktalarda uydudan atılır, koruyucu kabuğu içinde yeryüzüne düşer ve çıkardığı sesten yeri saptanır. NRO'nun merkez laboratuvarlarında yıkanırdı. Uydu ancak Birleşik Devletler'in ya da Amerikan kontrolünde olan istasyonların biriyle düz bir hat oluşturacak uçuş yörüngesindeyken aynı anda TV yayımı yapabiliyordu. Uydu Sovyetler Birliği üzerinden geçerken yeryüzünün yuvarlaklığı nedeniyle doğrudan doğruya yayın yapılamıyor ve ikinci bir kez geçmesi bekleniyordu. 1978 yazında bilim adamları bu sorunu parabol uydu dedikleri yöntemle çözümlemişlerdi. Bilgisayarları ile yeryüzü çevresinde dolanan 810 uydu için çok karmaşık bir yörünge planı çizmişlerdi. Beyaz Saray hangi uydunun fotoğraf göstermesini isterse ona kumanda veriliyordu. Emri alan uydu çektiği resimleri en yakınındaki diğer bir uyduya gönderiyor, o da Beyaz Saray'daki ekrana aksettiriyordu. Böylece her an taranan yerin üzerinde bir uydu ve onun resimlerini aracılığıyla gönderebildiği diğer bir uydu hazır bulunuyordu. Sonunda resimler Birleşik Devletler üzerindeki bir uydu tarafından alınıp Ulusal Keşif Bürosu NRO merkezine, oradan da Beyaz Saray'a iletiliyordu. Uydular saatte 40 bin mil hızla gidiyorlar, yeryüzü küresi dönüyor, mevsimlere uyarak hafifçe yan yatıyordu. Astronomik sayıda ve karmaşık hesaplar hep bilgisayarlar tarafından hesaplanmaktaydı. 1980 yılında Birleşik Devletler Başkanı, günün 24 saati dünyanın istediği noktasını gözleriyle görebilme olanağına sahipti. Bir tek düğmeye basarak, kimi zaman bu durum kendisini rahatsız ediyordu. Ama Poplevski'nin böyle bir rahatsızlık falan duyduğu yoktu. Tüm özel düşünce ve hareketlerin günah çıkartarak açıklanması gerektiği fikriyle yetiştirilmişti. Kondor uyduları günah çıkarma hücreleri, kendisi de bir zamanlar az daha olacağı gibi papazdı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.